Ayrım 6, Denge Oyunu, Selim Deringil. Sayfa 38. Bölüm 4. Dış politikada önder kadro ve karar yetkisi. Savaş yıllarında dış politikada karar yetkisine sahip kadroların içinde yer aldıkları iktidar yapısına bakıldığında iki ana özellik göze çarpar. Bu dönemin iktidar yapısı otoriterdir ve merkeziyetçidir. Piramidin tabanı Türkiye Büyük Millet Meclisi, ortasını CHP'nin meclis grubu ve kabine, en üst kademesini ise İsmet İnönü oluşturmaktaydı. Bu iktidar yapısı Türk toplumunun politikada faaliyet gösteren unsurlarının neredeyse tümünü içeriyordu. Tüm yasal politik faaliyetler ancak bu çerçeve içinde gündeme gelebilirdi. Bu düzen otoriter olduğu kadar da hiyerarşikti. İnönü devrinin devlet ve hükümet aygıtının her kademesi otoriterlik ilkesiyle yoğrulmuştu. Bu anlayışa göre İnönü'nün kendisi otoriter bir düzenin otoriter önderi olarak iktidarın zirvesindeydi ve bütün bu merkeziyetçiliğin odak noktasını oluşturuyordu. Gerçek siyasi gücün bu denli odaklaşmış ve yoğunlaştırılmış olması, bu gücü elinde tutanlara uygulanacak herhangi bir dış baskının da üst yapıda yoğunlaşması ve hatta çok küçük bir zümreyi muhatap alması demekti. Türkiye'nin şu veya bu yönde hareketini sağlamak isteyen dış güçler, var olan iktidarın dışında herhangi bir alternatife başvuramazlardı. Örneğin Yugoslavya ve Romanya'da olduğu gibi Almanya ve İngiltere'ye eğilimli partiler yoktu. Dış politikada kesin söz sahibi olan kadronun ise dış politika felsefeleri kendilerince çok iyi anlaşılmış ve özümsenmiş olduğu için üst düzeyde uygulanan bir baskıyla yönlendirilmeleri olasılığı çok zayıftı. İktidar kavramının Türk toplumunda algılanışı hep otoriter içerikli olmuştur. Bahri Savcı bu dünya görüşünün Orta Asya bozkırlarından başlayıp İslami devlet anlayışıyla birleştirilerek Türk devlet anlayışının en belirgin ögelerinden biri haline geldiğini söyler. 1. Profesör Bahri Savcı, modernleşmede devlet başkanımızın rolü, Profesör Doktor Yavuz Abadan'a armağan, SBFY, No 280, 1969. Bu konuda izlenmesi belki de daha kolay olan görüş, Mete Tunçay'ın görüşüdür. Tunçay, otoriterliğin kaynağını Fransız devrimi ve bunun düşünsel bünyesinde aramaktadır. Çağdaşlaşma yolunda siyasal otoriterlik, din ve bilim ilişkisi, Türkiye'nin model olarak yöneldiği Batı kalıtının belki pek çağdaş olmayan daha eski bir bölümüyle açıklanabilir. Türk devrimini çeşitli yönlerden örneklik eden 1789 devriminin ideolojik çerçevesini hazırlayan aydınlanma çağının bir başka ürünü de unutmayalım ki aydın despotizmidir. 2. Mete Tunçay, Türkiye Cumhuriyeti'nde tek parti yönetiminin kurulması, 1923-1931, sayfa 326. Kemalist dönemde iknadan çok yaptırım yoluna gidilmiştir. Hükümdarın buyruğuna boyun eğme Osmanlı'nın Gaza Devleti'nde olduğu gibi, Gazi Mustafa Kemal'in yarattığı yeni toplumda da en temel kuraldı. 3. Metin Tamkoç, The Warrior Diplomat, sayfa 109. Kemalizm askerlerin ve bürokratların egemen olduğu bir hareketti. Dolayısıyla otoriter yanı da çok güçlüydü. Kemalistlerin bürokratik yapılarına uygun olarak ulusal çağdaşlaşmayı gerçekleştirirken birikimlerine en yatkın yöntem emirdi. 4. Frederick Frey, The Turkish Political Elite, sayfa 303. Frey'in vurguladığı gibi Kemalist hareket sosyal egemenliği zaten elinde tutan üst tabakanın hareketiydi. Türk çağdaşlaşması tabandan kaynaklanan bir hareket değildi. Bürokrat ve aydın kadrolar tarafından yukarıdan yerleştirilmişti. Birinci Cumhuriyet dönemindeki Türk hükümetinin sorunlara yaklaşım biçimini oluşturan tavır aydın despotizmi ve bürokratik vasiliğe yatkındı. Ve böylece de hükümeti oluşturanların toplumsal göreneklerine uygundu. 5. Frey, A.G.E. sayfa 157. İnönü döneminde de Türkiye Büyük Millet Meclisi, parti grubu ve kabine önderin politik iradesinin uzantısıydı. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'na göre 20 Ocak 1921 yasama ve yürütme erki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aitti. Bir bakıma meclis sosyal denetleme işlevini yerine getirmekteydi. Meclis hakkında Frey, bütün veriler ülkedeki siyasal hayatın bu adamların çevresinde döndüğünü gösterir, der. 6. A.G.E. sayfa 6. Anayasal düzende ne Amerika'nın denetleme ve denge checks and balances ne de İngiltere'nin erklerin ayrımı separation of powers sistemi vardı. Hükümet organlarının birbiriyle bütünleşmiş oluşu Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin ana özelliğiydi. 7. A.G.E. sayfa 8. İnceleme konumuz olan dönemde Cumhurbaşkanı meclis tarafından kendi üyeleri arasından seçiliyor, o da aynı kurum üyeleri arasından başbakanı seçiyordu. Aynı şekilde Riyaset Divanı'nı oluşturan meclis başkanı, 3 meclis başkan vekili, 6 idareci ve 3 katibi de meclis seçiyordu. Yani otoriter hükümetin otoriter piramidi kendi içinden oluşuyordu. 8. Doktor Tahsin Bekir Balta, Türkiye'de Yürütme Kudreti 13-15 ve Frey sayfa 13. Milletvekili adaylarının seçimi de gene meclis üyelik yönetmelikleriyle denetleniyordu. 30 yaşının altında kadın veya okuryazar olmayanlar meclise seçilemiyorlardı. Bu da toplumun büyük çoğunluğunun dışlanması demekti. 1946'ya kadar seçimler kademeli olarak yapılıyor, bu da denetim ve yönlendirmeyi kolaylaştırıyordu. 1942 seçim yasasına göre Büyük Millet Meclisi aday adayları CHP'nin Umumi Reislik Divanı tarafından seçiliyordu. Bu CHP'yi meclis üyeliği üzerinde son derece etkin bir konuma getiriyordu. 9. Mete Tunçay, A.G.E. ek belgeler, sayfa 431 ve Frey, sayfa 13. İlgi çekici olan seçim yasasıyla CHP nizamnamesinin benzerliğidir. Meclis üyelerinin neredeyse tümü var olan tek partinin süzgecinden geçiyordu. Bu doğal olarak büyük çoğunluğun CHP üyelerinden oluşması demekti. CHP'ye kabul edilmek için de bir adayın ahlaki durumunun iyi olması, milli mücadeleye aleyhtar bir vaziyet almamış ve bu gibi taizlere dahil olmamış olması ve siyasi seciyeleri itibariyle menfi bir ruh taşımamış olması gerekiyordu. 10. Mete Tunçay, A.G.E. ek belgeler 13 sayfa 429-431. CHP nizamnamesi ve programı. Bu yönetmelikler partinin istemediği unsurları yasal olarak dışlamasını sağlıyordu. Umumi reislik makamına geniş yetkiler verilmişti. Umumi reis fiilen partinin yönetimini elinde tutuyordu. 11. A.G.E. sayfa 431. Umumi reis 1939-1945 yılları arasında İsmet İnönü'ydü. Meclise aday seçilmesi konusunda son söz kesinlikle onundu. Her ne kadar bir adayın öne sürülmesinde yöresindeki tanınmışlığı veya partinin yüksek kadrolarının telkini İnönü tarafından hesaba katılsa da istemediği adayın hiç denecek kadar az seçilme şansı vardı. Ama mekanizmanın tersine işlediği de oluyor, İnönü'nün uygun gördüğü kişiler kendi haberleri dahi olmadan aday gösterilebiliyor ve seçilebiliyorlardı. Örneğin, Ali Rıza Türel İzmir'de savcı yardımcısıyken adını gazetede aday listesinde okuyarak milletvekili adaylığına seçildiğini öğrenmişti. 12. Feyyaz Toker, Ali Rıza Türel'in cevapları, Cumhuriyet 7 Aralık 1959. Seçim ve yan seçimler ise meclisin bileşimini devlet başkanının aynı zamanda CHP umumi reisi istediği doğrultuda ayarlamak için kullanılıyordu. Cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk muhalefeti oluşturan veya oluşturabilecek unsurları meclisten elemişti. İlk meclis üyelerinden ancak %30'u ikinci meclise seçilebilmişlerdir. ve böylece daha yeknesak bir meclis vücuda getirilmiştir. 13. Frey, A.G.E. sayfa 166. Buna benzer bir politika izleyen İnönü, 1939 seçimlerini kendi isteği doğrultusunda bir meclis oluşturmak için kullanmıştır. Her ne kadar meclisin yapısı bu şekilde iktidarların istekleriyle bağdaştırılıyorsa da milletvekillerinin en ilgi çekici özelliği zaten benzerlikleriydi. Bunların neredeyse tümü orta veya üst tabakanın mensubuydular ve Kemalist ilkelere bağlıydılar. Eğitim düzeyleri toplum genelinin çok üstündeydi. Birçoğu İstanbul'da prestij bakımından önde gelen Galatasaray ve Saint Joseph gibi Fransızca eğitim yapan okulların mezunlarıydılar. Bunların arasında Numan Menemencioğlu, Feridun Cemal Erkin, Necmettin Sadak gibi tanınmış isimler vardı. Mustafa Kemal, İsmet İnönü, Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy harp okulu mezunuydular. Şükrü Saracoğlu ve Hasan Saka Paris'in ünlü Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde École de Sciences Politique'de okumuşlardı. Halkın genel eğitim düzeyiyle yönetici kadro arasındaki bu kopukluğu Frey şu sözlerle özetler. Gördüğümüz gibi erkek nüfusun 1/5'inin okuma yazma bilmediği bir toplumda siyasi önder kadronun en aşağı 1/5'i üniversite öğrenimi görmüştü. 16. Frey, sayfa 43. Bu durumda güncel politikayı, kitle katılımı çok düşük bir düzeyde kalıyordu. Kitleler olan bitenle ilgili değiller, hiçbir zaman olmadılar ve bu nesilde de olmayacaklar. 17. Donald Webster, The Turkey of Atatürk, Londra 1939, sayfa 287. Donald Webster'in 1939'da vardığı bu sonuç, özellikle Kurtuluş Savaşı örneği göz önünde bulundurulursa abartılmış olmakla birlikte genelde kitlelerle yönetenler arasındaki kopukluğa parmak basıyor. Bu elitin bireylerinin kültürüyle eğitildikleri Avrupa ülkelerine zaman zaman yakınlık duydukları ve bunun da dış politikada davranışlarını etkilediği söylenir. Böyle olsa bile ki bu konuda yeterli kanıt yoktur, eğitimsel ve kültürel formasyonlar elit içinde birbirini dengeliyordu. Belli başlı kültürel etkileşimler Fransa ve Almanya'dan kaynaklanıyordu. Dil faktörü göz önünde tutulacak olursa savaşan her iki tarafında dilinde eğitim görmüş devlet adamları vardı. Örneğin meclisin asker kökenli veya halen asker olanlarının yaklaşık yarısı Almanca biliyordu. Buna karşılık deniz kuvvetlerinde subay kadrosunun birçoğu İngilizler tarafından eğitilmiş oldukları için İngilizce biliyorlardı. Burada somut olaylar incelendiği zaman görülecektir ki katı gerçekler karar aşamasında her zaman şu veya bu Avrupa kültürü etkisinden daha önemli rol oynayacaklardı. Örneğin haksızlıkla Alman yanlısı olarak tanımlanan Numan Menemencioğlu Fransız kültürüyle yetişmiş, sonra da İsviçre'de öğrenim görmüştür. Genel hükümet ve devlet yapısına bu kısa bakıştan çıkan resim otoriter, merkezi ve tabandan oldukça kopuk bir iktidar yapısıdır. Toplumun içinde meclis, meclisin içinde parti, partinin içinde kabine ve kabinenin üstünde devlet başkanı her bakımdan ve tüm kıstaslara göre egemendiler. İnönü ve Menemencioğlu. Görüldüğü gibi topluma egemen olan bu küçük zümreyi ise kesinlikle İnönü yönetiyordu. Zaten katı ve otoriter olan devlet yapısı İnönü başa geçtikten sonra daha da kalıplaşacaktır. İnönü başkan olduktan sonra politik ortam liberalizmden daha da uzaklaşmıştır. 18. C.H. Dodd, Politics and Government in Turkey, sayfa 23. 1930'ların başından beri böyle bir eğilim seziliyordu. Giderek daha başarılı olan İtalyan ve Alman rejimlerini aynen taklit etmemişse de bu yıllarda Türkiye onlardan esinlenmiştir. 19. A.G.E. 1936'da yeni bir çalışma yasası gerçekleştirilirken İtalya'nın bu konuyla ilgili yasa örnekleri alınmış, grev ve sendikalar yasaklanmıştı. Atatürk'ün ölümünden az sonra siyasi parti kurulması önlenmiş ve basın denetim altına alınmıştı. Aynı zamanda polisin tutuklama ve gözaltında bulundurma yetkileri genişletilmiştir. 20. A.G.E. Savaş başladıktan sonra meclisin zaten kısıtlı olan onaylama yetkisi daha da kısılmış ve bu yetki CHP'nin parti grubuna geçmiştir. Mecliste tartışmalar halka açıktı ama parti grubu kapalı kapılar ardında toplanıyordu. Bu şekilde parti grubu bir bakıma meclis içinde meclis olmuştu. Başkanlığının başından beri İnönü kendine özgü bir mutlakiyetçilik uygulayacağını gösterdi. Ama bu İnönü'nün kendisini zorla seçtirmiş olması anlamına gelmemektedir. CHP, ordu ve tüm güç odaklarının en üst kademeleri devlet başkanlığı için İnönü'nün tek aday olduğu konusunda birleşmişlerdir. Parti grubunda İnönü 323 oydan 322'sini almıştı. Bir oy Celal Bayar'a verilmiştir. Bu şekilde İnönü başkanlığa adaylığını koydu. Bundan sonra mecliste seçilmesi zaten bir formaliteden ibaretti ve meclisin hazır bulunan 348 üyesi oy birliğiyle İnönü'yü devlet başkanlığına getirdiler. Aydemir durumu şöyle değerlendirmiştir. İnönü'ye gelince mecliste çoğunluğun kayıtsız şartsız bağlılığını, belki de her zaman sağlayamamış olsa bile herkesin mantığı tabii ve en kaçınılmaz zaruret halinde onun cumhurbaşkanlığı etrafında toplanıyordu. 21. Aydemir, ikinci adam, cilt 2, sayfa 24. Bu ölçülü sözlerin ardında yatan gerçek şudur. İnönü'de Atatürk'ün karizması yoktu. Atatürk'ün yakın çevresinden bazılarınca pek sevilmezdi. Ayrıca İnönü'nün cumhurbaşkanlığı konusunda kendisinin de belirttiği gibi Atatürk'ün etrafında tereddütlü bir hava esmişti. 22. A.G.E. sayfa 22. Atatürk'ün güvendiği danışmanı olmasına karşın ikisi arasında önemli düşünce ayrılıkları vardı. Atatürk'ün son yıllarında başvekillikten ayrılmıştı. Zamanın İngiliz elçisinin de bildirdiğine göre Fethi Okyar ciddi biçimde Cumhurbaşkanlığı için düşünülmüştü. İsmet'in tek aday olarak belirmesi Fethi'nin kendisini aday olarak görmediğini açıklaması sonucudur. 23. FO 371 E547 132 44. Görüldüğü gibi bu bilgi Aydemir'in verdiği bilgilerle çelişmektedir. Sir Percy Lorraine, Atatürk'ün çevresindeki eski tüfeklerin onların işlerine karışmayacak bir eski askere eğilimli olduklarını da raporuna eklemiştir. 24. A.G.E. Bu eski tüfekler terimiyle Lorraine'in dahiliye vekili Şükrü Kaya, hariciye vekili Şükrü Aras gibi kişileri kastetmiş olması olasıdır. Eski asker derken de belki Fevzi Çakmağı düşünüyordu. Ama gene de elçi sonunda en olumlu karara varıldığını, çünkü seçimlerin muhalefete yol açacağını sözlerine ekliyordu. Bir diğer raporunda ise Lorraine Atatürk'ün ölümünü ve İnönü'nün yerine geldiğini bildirirken şöyle diyordu. General İsmet büyük selefi kadar dürüsttür, çalışkandır ve yaşantısında ağırbaşlıdır, dış politika konusunda bizzat tecrübelidir ve devlet teşkilatına ve sorunlarına tamamen hakimdir. İktidarın ve makamın devredilmesi ülke ile tam bir uyum içinde büyük bir dakiklikle ve anayasal kurallar dikkatle gözetilerek gerçekleşmiştir. Böylece genç cumhuriyet yeni kurumların bu ilk büyük sınavını saygınlıkla ve adaba uygun bir biçimde başarmıştır. 25. FO 371 E 7377 69 44. Almanlar da muhatap aldıkları kişiye derin saygı besliyorlardı. 24 Ağustos 1941'de Dışişleri Bakanı Ribbentrop'tan gelen ve Türk devlet adamlarına rüşvet teklif edilmesini öneren telgrafı Baş Müsteşar Kroll şöyle yanıtlamıştır. Bakanın Türkiye'de herkesin satın alınabileceği yolundaki görüşü çok şüphelidir. Tek önemli adam zaten İsmet İnönü'dür. Bu zat ise hiçbir şekilde satın alınamaz. 26. DGFP D Volume 13 No 236 sayfa 370. İngiliz elçisi İnönü hakkındaki düşüncelerini bildirdiği raporda sözlerini şöyle sürdürmektedir. Atatürk'ün ölümünden sonra düzenin bu denli aksamadan işlemesi, İnönü'nün seçiminin aklı başında unsurlarca doğal ve makbul olarak görüldüğünü gösteriyor. Gerçekten de Atatürk, İnönü ekibi Türkiye için idealdi. Atatürk büyük fikirleri üretir, İnönü onları pratik bir hale getirip uygulardı. Bunun da ötesinde her şeyden İnönü sorumluydu ve Türkiye'yi en küçük ayrıntısına kadar o yürütürdü. Atatürk'ün beyni birkaç saat büyük bir parlaklıkla çalışır, sonra duraklardı. Ama İnönü'nün beyni gerekirse 24 saat çalışırdı. İkisi arasından Atatürk daha duygusal olanıydı. Bir adama budala deyip birkaç saat sonra onu öpebilirdi. Ama İnönü birisini budala veya sahtekar olarak damgaladıktan sonra tutumu asla değişmezdi. Halk İsmet'in geçmişini biliyor ve ona güveniyordu. Zaten Atatürk'ün sağlığında da daha son dönemlerde ülkeyi onun yönettiğini biliyordu. Şimdi aynı yolda devam edecektir. 27. FO 371 E 547 132 44. Ama bu yolda ilerleyebilmesi için İnönü, rejime kendi damgasını vurmasının gerekliliğine inanıyordu. Her ne kadar görünüşte güven telkin edici bir birlik ve beraberlik havası içinde iş başına gelmişse de çevresinde kuşkulandığı unsurlar vardı. Eski tüfekler gitmeliydi. Gene de temkinli davranan İnönü, yasal yolları kullanarak amacına ulaştı. Bayar, kabinesinin istifasından sonra yeni hükümeti kurma görevi belli bir sürekliliği korumak için gene Bayar'a verildi. Ama iki önemli değişiklikle: dahiliye vekilliğine Şükrü Kaya yerine Refik Saydam, hariciye vekilliğine de Rüştü Aras getiriliyordu. Doktor Aras'ın tavırlarını İnönü abartılmış buluyor ve kendisinin başbakanlıktan uzaklaştırılmasında etkin olan birkaç kişiden biri olduğunu biliyordu. Aynı zamanda Aras'ın 1947 Nyon Konferansı'nda ve Cenevre'de birkaç kez kendisine yollanan talimatı aşan hareketlerde bulunduğunu düşünüyordu. Şükrü Kaya'ya gelince, Doğu Anadolu'da kendi yetkisinin ötesinde davranışlarda bulunuyor, mahkemelere başvurmadan idamlar emrediyor ve çeşitli yolsuzluklara karıştığı söyleniyordu. 28. Aydemir sayfa 26. Kaya ve Aras, İnönü'nün Cumhurbaşkanlığına seçilmemesi için girişimlerde bulunmuşlardı. İkisi de Atatürk'ün sofrasının müdavimiydiler ve bu çevreye İnönü'nün soğukluğu biliniyordu. Bayar'ın kendisi de İnönücü olmadığı halde bu kritik geçiş döneminde iş başında bırakılmıştır. 1939'un başında İnönü artık yönetime ağırlığını koymaya hazırdır. 1939 Ocağı'nda yeni seçimlere gidiliyor ve Celal Bayar'ın yerine İnönü'ye bağlılığıyla bilinen Refik Saydam getiriliyordu. Bu seçimleri İnönü mecliste kendisine yakın bilinen kişilerin çoğaltılması için kullandı. Bu konuda Tam Koç şunları söyler: İnönü, istediği gibi bakan ve başbakanları tayin edip işten uzaklaştırarak çevresine kendi doğrultusunda hareket edecek ve sözünden çıkmayacak adamları topladı. Yönetimin en küçük ayrıntısına kadar müdahalelerde bulundu. Seçiminden en az İkinci Dünya Savaşı'nın bitimine kadar İnönü eylemde bir diktatördü. 29. Metin Tam Koç, The Warrior Diplomats, sayfa 33. Atatürk'ün ölümünden az sonra İnönü kendisine milli şef unvanını vermiştir. Aynı zamanda CHP'nin tüzüğü yeniden düzenlenerek İnönü daimi genel başkan konumuna getirilmiştir. 30. Aydemir sayfa 38. Atatürk'ün iktidarı sırasında İnönü, parti başkanlığıyla cumhurbaşkanlığını birleştiren zirve makamının sağ kolu ve danışmanı olmuştu. Fakat kendi yönetimi sırasında İnönü, kimsenin kendisine o denli yaklaşmasına meydan vermemiştir. Frey'in deyimiyle İnönü'nün İnönüsü yoktu. 31. Frey, sayfa 235, Tam Koç, sayfa 33-34. Halk, parti veya basın tarafından eleştirilemezdi. Savaş yılları sırasında sıkı yönetim genişledi ve zaten yaygın olan polis denetimi yoğunlaştı. Dış politikada izlediği temkinli ve sağduyulu yol, iç işlerinde politik denetimi sağlamak için katı yöntemler gerektiriyordu. 32. Weisband, Turkish Foreign Policy, 1943-1945, sayfa 34. Dış politika İnönü'nün öncelik tanıdığı alandı. Özellikle İnönü hükümet organlarını tümüyle kontrolünde tutuyordu. Aydemir'in de söylediği gibi bu evrede Türk devlet gemisinin dümeni hiç şüphe yok ki bütün anlamıyla İnönü'nün elindeydi. 33. Aydemir, sayfa 39. Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkilileri İnönü'nün başkanlığında haftada 5-6 kez toplanırlar ve bu toplantılarda İnönü haftanın talimatlarını verirdi. Tüm diplomatik yazışmalar ve telgraflar derhal İnönü'ye aktarılırdı. Bu şekilde her zaman tüm konuları dakikası dakikasına izleyebilirdi. 34. Weisband, sayfa 35. Bu nedenle dönemin dış politika felsefesinin işleyişini anlama bakımından mümkün olduğu kadarıyla İnönü'nün düşüncesini anlamak gerekmektedir. Ama bu her zaman ancak yaklaşık bir düzeyde kalmaya mahkumdur. Zira İnönü her zaman kapalı ve özel düşüncelerini açığa vurmayan bir insandı. Weisband'ın da deyimiyle, savaş süresince Türkiye'nin yönünü tayin ederken, İnönü'ye rehberlik eden kıstasların ve düşüncelerin ne olduğuna bakmalıyız. 35. A.G.E. sayfa 36. İnönü'nün dış politikaya yaklaşımındaki en belirgin özelliği kesinlikle temkinliliktir. İnönü dış politikada askeri stratejinin kendine göre en önemli olan ilkesini uyguladığını söyler. Temkinli olmak. 36. A.G.E. Yazar kendisiyle yaptığı mülakattan İnönü'nün şu sözlerini aktarmaktadır. Savaş sırasında dış politikayı tayin ederken benimsediğim birinci prensip, başta işlenen bir hatanın sonradan zor telafi edildiğidir. 37. A.G.E. Bu hataları işlememek için de İnönü her hareketini dikkatle tartmıştır. Aydemir'in de dikkati çektiği üzere olayları saati saatine değerlendiren İnönü sürekli zaman kazanma çabası içindedir. Hülasa bu savaş yıllarında İnönü sade yıllara, aylara, haftalara göre değil, hele bir akşamı bulalım, hele bir sabah olsun gibi adeta olayları saati saatine değerlendiren bir dikkatle zaman kazanmak için didinip duruyordu. 38. Aydemir, sayfa 158. Bu İnönü'nün salt faydacı ve günübirlik bir politika izleyerek ileriyi görmediği anlamına gelmez. İnönü, Türk dış politika felsefesinin amaç ve ilkelerini benimseyerek gündelik uygulamada olayların bu ilkelerin doğrultusunda nasıl değerlendirilebileceğini araştırmıştır. Bu da olanaksızlaşıp şartlar onu zorlamaya başlayınca ve dış baskılar yoğunlaşınca izlediği taktik genelde ondan istenilenin olanaksız olduğunu belirtmekle başlardı. Baskı sürerse konuyu tartışmayı kabul ederdi. Müzakereler başlar ve bu süre boyunca İnönü zaman kazanmak için elinden geleni yapardı. Ancak en sonunda ve her şey denendikten sonra baskı gene bertaraf edilememişse ve en az zararla ödünleri verirdi. Bu süreci savaş sırasında çeşitli dönemlerde ve çeşitli konularda izlemek olasıdır. Weisband'ın değerlendirmesi yerindedir. Günden güne dikkatle çalışması onun, İnönü'nün uzun vadeli görüş ve amaçları olmadığı anlamına gelmez. Tersine sürekli olarak bir temel amaç uğruna çabalamıştır. Türkiye'nin Türkler için korunması. 39. Weizband sayfa 38. 6. ayrımın sonu sayfa 47.